Ayrım 9. Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 108. Kartalın arkasındaki öteki kartalı ilk olarak Haydar gördü, dondu kaldı. Bu kartal turuncu dört köşe tırnak büyüklüğündeki taşlardan örülmüştü. Bedenine de gene turuncu uzun bir yılan sarılmıştı. Uzun yılanın boynu da kartalın ağzındaydı. Kartalın ağzından kırmızı yalım gibi kanlar saçılıyordu. Ah, o kartalın üstünden öte yana atladı. Arkasından Haydar, arkasından da Mustafa. Biraz önceki kanatlarını germiş, uçmaya hazırlanmış kartal uçmuş gitmiş, yılanla cebelleşen kartalsa yeşil bir çimenlikte kalmıştı. Çimenliğin ucundan aydınlık bir su akıyordu. Aydınlık suyun ötesinde masmavi tavus kuşlarıyla kırmızı kara yılanlar birbirine karışmışlardı. Çocuklar suyu geçtiler, mavi ipiltili tavus kuşlarını atladılar, mercan kırmızısı birbirine dolaşmış yılanların üstüne bastılar. Bir çeşmeden sular dökülüyor, ışıklar saçarak uzun saçları örgülü güzel kızlar testilerini dolduruyorlardı. Çeşmenin dört bir yanında zeytin ağaçları patlayan koyu bir yeşilde bitmişti. Arkadaki yoldan ak libaslı bir adam, başında altın halkalar uzun kulaklarını dikmiş eşeğini yederek geliyordu. Üçü üç yerden koştular, eşeğe arka arkaya bindiler. Eli çatal değnekli, başının üstünde altın halkalar dolanan adam değneğini sallayınca eşeğin üstündeki çocuklar yere döküldüler. İri bir adam bir deveyi çekiyordu. Adam deveden de daha iriydi. Deve bu yarı çıplak omuzları geniş, baldırları bir adamın beli kadar geniş, gözleri korkudan fıldır fıldır eden adamın yanındaki bir oyuncak deve gibi kalıyordu. Devenin üstüne yarı çıplak, birisinin başında çelenk, elinde güzel bir alıcı bir kuş olan iki kişi biniliydi. Deveyi ıhtırdılar, Mustafa eli kuşlu adamın önüne bindi, Haydar'la Ahu da en arkaya. Deve kalktı sallana sallana çöle daldı, gök gözükmüyordu. Ortalık salt gözleri kör eden parlak ışıklandı, kumlara düşmüş gölgeleri yanıyordu. Deveyi çeken adamın fıldır fıldır gözleri de yanıyordu. Adam yanan gözlerini Mustafa'nın gözlerinden ayırmıyor, ona öldürecekmiş gibi bakıyordu. Deve ortadan yitiverdi. Karşılarına eli mızraklı bir avcı çıktı. Avcı elindeki mızrağını sapladığı aslana büyümüş dana gözleriyle ahmak ahmak bakıyordu. Aslandan kanlar akıyor, hayvanın kanları karnının altında koşan köpeğin üstüne yağmur gibi yağıyordu. Boynuzları kıvrık iki keçi başı aralarına gerilmiş kartal kanatlarının üstünden birbirlerini öpkeyle boynuzluyorlardı. Boynuzlarının şakırtısını duydular. Kartal kanatlarının ortasında kırmızı bir gül açmış keçilerin sakallarına doğru uzayarak. Kanatlarının birinin ucunda iki yeşil yaprak arasında üç gül tomurcuğu, öbür tarafında da koskocaman bir gül. Çocuklar keçilerin gövdelerini her yerde aradılar bulamadılar. Bu keçilerin gövdesini o mızraklanan aslan yemişti. Aslana gittiler, onu bir daha uzun uzun incelediler. Doğruydu, keçileri aslan yemişti. Bu yüzden de karnı şişmişti. Çoban da aslanı mızraklamıştı. Neredeyse aslan öldü ölecek, can çekişiyor, aslana acıdılar. Üç kez de kırmızı kanatların ardındaki keçi başlarının üstünden atladılar. Ötedeki kara çalılığının altında çangal boynuzlu, yeşilin üstüne çakılmış bir geyik gördüler. Her yer yeşildi. Onlar kara çalılığa yaklaşırlarken çalılıktan bir zurba keklik kalktı. Anavarza'ya doğru ilerideki hatmiliğin içine indi. Çocuklar ürktüler. Kocaman geyik de onları korkutuyordu. Geyiğin boynuzlarının değdiği turuncu üstündeki mor nakış ötedeki ak toprağın ucuna kadar akıyordu. Yeşil, ak, kırmızı, mavi kutular gidiyordu mor suyuyla birlikte ak libaslı binicisi olan yeşil ata doğru. Ata bindiler, sürdüler. Uzun sarı tarlalar, keklikler, kırmızı, ak giyitli adamlar, görkemli atlar, kuşlar, tazılar, kurtlar, geyikler, yılanlar, güzel yeşil dalları dünyayı tutmuş zeytin ağaçlarının altlarında, başlarında altın çelenkli adamlar. Adamlar, altın kabuklu böcekler, zeytin ağaçları, ince belli altın tazılar, kırmızı yeşil mor yılanlar, kırmızı bacaklı, uzun boyunlu, uzun bacaklı apak leylekler, uzun kırmızı gagalarında mor kıvrım kıvrım yılanlar olan kükreyen demir yeleli aslanlar, gözlerinden ateş saçan öküz gözlü adamlar, oraya düzgünlüğün ucuna serilmiş kara atlı. Çocuklar kendilerinden geçmişler, bu renk cümbüşüne dalmış gitmişlerdi. Güneşin Anavarza'nın arkasına indiğinin farkına varmadılar. Ah, o nasılsa başını yerden kaldırınca ana varza kayalıklarının arkasından aşağıya inen, yitti yitecek güneşin kıpkırmızı bir yalıma kesmiş, azıcık da eflatuna çalan bir parçasını gördü. O anda da gözüne kara atlı gözüktü. Karanlık geliyor diye bağırdı. Koşun, karanlık geliyor. Yola kadar koştular, yolun ortasında durdular. Güneş batmış, ana varza kayalıklarının üstündeki göğü yeşillemişti. Kara atlı arkamızdan gelmedi dedi Haydar. Gelmesin dedi Mustafa. Kuşlar padişahının kuyruğu dedi Aho. Karanlığa kaldı dedi Haydar. Bundan sonra sizin köye gidemeyiz. Kara atlı yolumuzu keser. Keser dedi Mustafa. Geri kasabaya döndüler. Sağdan soldan aşağıdan anavarzanın dibindeki akça sazdan çakal pavgırmaları, yukarıdaki tepeden puhu ötüşleri, birbirlerine karışmış türlü sesler geliyordu. Karanlık iyice çökünceye kadar Mustafa önde, arkasında Haydar, en arkada da Aho hiç konuşmadan ağır ağır yürüdüler. Ağır bir karanlık çöktü. Ancak birbirlerinin karartılarını görebiliyorlardı. Aşağıdan akça sazdan koygun karanlığı dolduran kurbağa sesleri geliyor, bir yandan da gece ötüyordu. Gökteki yıldızlar çok iriydi, hem de üst üsteydiler. Arka arkaya da kayıyorlar, buradan dül dül üstüne iniyorlardı. Bir ara Haydar durdu, heyecanla durun diye bağırdı, yıldızlara bakın. Mustafa zınk diye olduğu yerde kaldı. Ana varzanın üstünde yıldızlar birbirlerine girmişler, o oradan, öteki buradan, sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan kayıyorlar, bir yerde toplanır gibi ediyorlar, saçılıyor, dağılıyor, savruluyorlardı. Ah, korkuyorum diye bağırdı, olduğu yere çöktü, hepsi üstümüze düşecek. Bir yıldız kümesi üstlerine doğru savrulurken Mustafa da toprağa çömeldi. Akan yıldızlar üstlerinden geçip gidince de belli etmeden yüreği küt küt atarak ayağa kalktı, ter içinde kalmıştı. Ayağa kalkın çocuklar, yola düşelim. Ayakkabılarınızı da çıkarın. Mustafa'nın sesi korku doluydu. Çocuklar ayakkabılarını çıkardılar. Yolun tozları serinlemişti. İncecikten de bir yel dalgası gelip gelip gidiyordu. Aho, korkuyorum dedi yine. Kim yok, kimsecik yok. Bizi kurtlar yiyecek bu gece. Niye korkuyorsun dedi Haydar. Yanımızda Mustafa yok mu? O hiçbir şeyden korkmaz ki. Sesi korkudan titriyordu. Bu Aho'yu daha çok korkuttu. Korkuyorum. Korkma dedi Mustafa, sesindeki korkuyu elinden geldiğince silerek. Korkma Ahmet kardeşim. Çukurova'ya kurt inmez ki. Bu yola geceleri senin tozların üstüne yatmaya yılanlar çıkar. Ondan da korkma. Neden ki dersen ben Afsunluyum. Beni çocukken babam Afsunlatmış. Babam var ya, yılancıbaşı İdris Hoca'ya beni Afsunlatmış. Ben var ya, ben yılanın ağzına parmağımı soksam yılan beni ısırmaz. Hiçbir yılan hiçbir zaman beni ısıramaz. Beni ısıran yılan ölür. Kuşlar padişahının ak yavrusu akkuşu nasıl aldım yılanın ağzından? Gördüm, yılanı akkuşu yarısına kadar yutmuş. Ben bunu görünce yılanın üstüne koştum. Yılan beni görünce öyle bir aktı ki dikenlerin arasına uçtu. Baktım uçan yılanın ardından ulaşamayacağım, yılanın arkasından bağırdım. Destur ya yılan! Baktım yılan durdu, başını kaldırdı, bana baktı. Ağzındakini yere koy ya yılan dedim. Yılan yarı yarıya yuttuğu yavruyu zorla ağzından çıkardı, yere koydu. Git ya yılan! Yılan aktı gitti. Ben kuşun yanına gittim, elime aldım. Baktım kuş yarı ölü. Gözleri korkudan fıldır fıldır dönüyor, onu afsunladım. Hem yürüyor hem konuşuyor hem de ayağına dolanacak yılanı bekliyor. Her adım attıkça irkiliyor, ödü kopuyordu. Gökte yıldızlar durmadan arka arkaya akıyorlardı. Mustafa Kuşlar Padişahı'nın tekmil kuşların hikayesini bitirdi. Ali Çavuş'un kuşlarına geçti. Sonra korkuyu ayağına dolanacak yılanları, karanlığın içinden çıkıp gelecek yedi boynuzlu, yalım saçarak dünyayı sallayan kırmızı gözlü ejderhayı, kurtları, salmanı, kara atlıyı, her şeyi unuttu. Amcasının türkülerine başladı. Uydurma hoşuna gidiyor, uydurdukça sesi güzelleşiyor, etkisi daha da artıyordu. Çocuklar da korkuyu unutmuş gitmişlerdi. Gün doğarken kepenkleri kapalı çarşıdan geçtiler. Çarşının çakıl taşlarından örülmüş kaldırımlarına çiğ yağmıştı. Eve geldiler, herkes uyuyordu. Meryem bile daha kalkmamıştı. Eve yaklaşmaya, çardağa çıkmaya korktular. Kerem onların kaçtığını duymuşsa durumları kötüydü. Büyük dut ağacının altından çiti atlayıp nar ağaçlarının dibine gelip birbirlerine sokuldular. Biraz sonra da uyudular. Gün neredeyse doğacaktı. Büyük bir bağırtıyla tekme tokatla uyandılar. Mustafa sıçradı, öteki narın dibine kaçtı, orada dikildi. Kerem kısacık boyu, kara kalın kaşlarıyla bir dev kesilmiş, bir haydarı kaldırıp yere vuruyor bir ahoyu. Kerem'in bağırtısı çağırtısına önce Emir Ağa, Selver Hatun, ardından da Meryem geldi. Onların arkasında da evde kim varsa konuklar, yanaşmalar, öteki kızlar. Emir Ağa Kerem'i tutmuş, zor zapt ediyor. Dur oğlum dur, çocukları öldüreceksin. Dur oğlum Kerem dur, öldüreceksin çocukları. Kerem soluyor, çırpınıyor, babasının elinden kurtulamıyordu. Yerdeki çocukların ikisinin burnu kanamış, yüzleri kan içinde kalmıştı. Kerem ötedeki nar ağacının altında kurumuş kalmış, dimdik duran Mustafa'yı gördü. Bunun diye bağırdı, işte her şey bunun yüzünden, bunun yüzünden. Babasının elinden kurtuldu, Mustafa'ya koştu. Çocuk yerinden hiç kıpırdamadı. Kerem elini kaldırdı, Mustafa gözlerini onun gözlerinin içine dikti. Kerem'in yukarı kalkmış sağ eli öyle kala kaldı, indiremedi. İşte bunun yüzünden, çocukları bu baştan çıkardı. İşte bu belanın, bu mendeburun, bu lanetin yüzünden. Babasını da Salman'a bu öldürttü. Kim bilir ne yaptı da zavallı Salman'a da fıkara canından çok sevdiği babasını öldürdü. Öldürdü de dağlara düştü. Şimdi de Salman'a bizim çocukları bizi öldürtecek. Soluyordu, eli de Mustafa'nın üstünde kala kalmış, konuşuyor, küfrediyor, bir türlü de elini indiremiyordu. Selver ana geldi, Kerem'in inmeyi bekleyen elini tuttu. Yapma Kerem dedi usulca, yapma oğlum. Mustafa'dır bu. Koca İsmail'in biricik yadigarıdır. Dokunma ona, pişman olursun. Mustafa gözlerini daha Kerem'in gözlerinin içine dikmiş, öyle kas katı duruyordu. Kerem çırpınıyor, soluyor, homurdanıyor, çocuğun gözlerinden bir türlü kurtulamıyordu. Sağ elini anasının elinden silkeleyip aldı, bir adım geriye çekildi. İstediğin yere kaç, Salman seni yılanın deliğine de kuşun yuvasına da saklansan bulacak. Seni bulacak, parça parça doğrayacak, leşini de köpeklere atacak. Ben de az sonra dağlara Salman'a bir atlı göndereceğim. Bu lanet çocuk bizim evde diyeceğim. Gelsin seni ne yaparsa yapsın. Gözlerimin önünde seni parça parça etsin. Tüyüm kıpırdamayacak. Haydi buradan da kaç bakalım, nereye kaçacaksın? Hangi ev senin gibi bir lanetliği kabul edecek? Meryem gitti, yüzleri kan içinde çocukları yerden kaldırdı. Çocuklar ayakta duramıyorlar, yumulmuş sallanıyorlardı. Nereye kaçacaksın, nereye? Seni kim kabul edecek? Kim evini alacak senin gibi baba kanlısını, kim? Söyle, kim? Haydar son bir çabayla Meryem'in elinden kurtuldu, geldi Kerem'in önüne dikildi. Mustafa dedi soğukkanlı bir öfkeyle, Mustafa Van Gölü'ne, Düldül Dağı'nın arkasına gidecek, bizi de götürecek. Biz kaçıyorduk oraya, karanlık geldi de döndük. Bizi oraya kara atlı götürecek. Biz de dün gece kara atlıyı gördük, karanlık geldi de. Kerem ona bir tekme savurdu, Haydar yere düştü. Öldürsen de biz oraya gideceğiz, Van Denizi'ne, Düldül Dağı'nın arkasına, kimsenin de haberi olmayacak. Kerem bu sözler üstüne daha çok öfkelendi, köpürdü, yerdeki çocuğun üstüne yürüdü. Bu sırada da Emir Ağa yetişti. Dur delirme Kerem, bunlar çocuk. Bak nereye gidiyorlarmış, Van Denizi'ne. Kerem'i aldı eve götürdü. Selver Ana da çocukları aldı. Yüzü sapsarıydı. Titriyor, Mustafa'nın yüzüne bakamıyordu. Kas katı kesilmiş Mustafa'yı kucakladı, okşadı, okşadı. Kusura kalma Mustafa'm, o delidir, onun huyu böyledir. Van Denizi de buraya çok uzaktır. Biz oradan buraya 1,5 yılda ancak gelebildik. Ağabeyin Kerem sizin evden kaçmanıza çok kızdı da, bütün gece sizi hep aradı da, sizi Salman aldı götürdü sandı da, öfkesi ondandır da, Van Denizi'nde de çok savaş var Van'da. Orada herkes herkesi öldürüyor da, kanda gövdeyi götürüyor da, ağabeyin Kerem de seni çok seviyor da. Selver Ana'nın yumuşak sevecen sesi Mustafa'yı çözdü. Çocuk azıcık kendine geldi. Sararmış yüzüne kan yürüdü. Mutfakta çocukların yüzlerinin kanını yıkadı Meryem. Mustafa'nın yüzünü de Selver Ana yudu. Sofraya buğulanan nane kokulu tarhana koydular. Aç çocuklar hiçbir şey olmamış gibi tarhana taslarına saldırdılar. Mustafa kahvaltıdan sonra köşeye çekildi, dizlerini dikti, başını da dizleri üstüne koydu. Selver Ana gitti geldi ona konuştu, acısını yeniltmeye çalıştı. Kuşluk vakti öfkesi dinmiş Kerem çarşıdan döndü. Selver Ana onu bekliyordu. Avluda yakaladı, nar bahçesine çekti. Sende hiç insanlık kalmamış diye yumuşak sevecen konuştu. İnsan koca İsmail'in oğluna, biricik yadigarına böyle mi davranır? Sende hiç din, iman, insanlık yok mu? Şu oturduğumuz konakta, şu sürdüğümüz tarlalarda, şu yediğimiz ekmekte onun hiç mi hakkı yok? İsmail'in iyiliklerini ne çabuk unuttuk? Daha çok konuştu. Van'dan Çukurova'ya kadar yolculuktan, İsmail'in her zaman onların üstüne gerdiği kanatlarından söz etti. Oğlunun taş yüreğini yumuşattığını sandığında da, "Var git," dedi, "İsmail'in oğlunun gönlünü al. Bunu nasıl yaparsan yap. Görmüyor musun çocuk ne halde? Ölüm korkusunun cehenneminde yaşıyor. Son umut olarak gelmiş de bize sığınmış. Görmüyor musun çocuk ne kadar can telaşında? Yuvasına alıcı kuş dalmış, bir civciv de gelmiş bir çalıya sığınmış. Mustafa'yı döveydin, öldüreydin de o sözleri keşke ona söylemeyeydin. Var git Mustafa'ya da yavrum, Kerem'im, kırdığın gönlünü nasıl alırsan al. Bu sabah bu çocuğu bir de sen öldürdün. Kim bilir çocuğa o köyde ne yaptılar da onu her gün nasıl öldürdüler de geldi bize sığındı." Kara kaşları daha çatılmış, kavruk yüzü daha gerilmiş Kerem gülümsedi. "Korkma ana," dedi, "ben onun gönlünü öyle bir alacağım ki şaşacaksın. Ben o Nemrut çocuğun huyunu, husunu iyi biliyorum. Gönlünü senin hatırın için hemen alacağım." Merdivenleri koşarak yukarıya çıktı. Mustafa'nın mutfakta olduğunu biliyordu. Kapıda durdu gülerek. "Mustafa," dedi, "sana iyi bir haberim var. Gel buraya, dayımın oğlu. Kalk gel yanıma." Çocuğa yürüdü, onu kolundan tuttu, ayağa kaldırdı. Mustafa kalkar kalkmaz gene gözlerini onun gözlerinin içine dikti. Kerem gözlerini ondan kaçırdı. "Hazırlan, yarın seninle yaz yeri sürmeye tarlaya gidiyoruz. Ben sen varken yanıma kimseyi almayacağım. Ne gereği var? Senin gibi koskocaman bir adam dururken ben başka yardımcı istemem. Olur mu?" "Olur," dedi kırgın bir sesle çocuk gülümseyerek. "Olur. Yarın sabah erkenden." "Olur." Çocuğun ona bakan gözleri değişmişti. Öyle kinle, öfkeyle bakmıyordu. Bakışları yumuşacıktı. "Olur." 3. Bölüm. Mustafa çok erkenden kalktı, nar bahçesine gitti. Bir nar ağacının kökünü nişanlayarak uzun uzun çövdürdükten sonra döndü, çardağın altında beklemeye başladı. Az sonra da Kerem uyandı, aşağıya indi. Alacakaranlıkta Mustafa'yı görmedi. Merdivenin altındaki aktaşın yanında duran ibriği aldı, nar bahçesine gitti, az sonra da geri geldi. Çitin yanında bir eliyle ibrikteki suyu dökerek yüzünü yıkadı, ibriği getirdi, aldığı yere koydu. Gerindi, bir şeyler mırıldandı. O ibriği yerine koyunca çocuk vardı, ibriği aldı. O da tıpkı Kerem gibi bir eliyle suyu çarpa çarpa yüzünü yıkadı. "Mustafa!" Mustafa toparlandı. Kerem'in sesinde bir başkalık yumuşaklık vardı. "Buyur, uyumadın mı?" "Uyudum." "Haydi çorbamızı içelim de." O önde, Mustafa arkada eve çıktılar. Meryem çoktan uyanmış, akşamdan ıslatılmış tarhana tenceresini ocağa vurmuştu. Ortalık tarhana kokuyordu. Çocuğun içine onu uçuran bir sevinç doldu. Usul usul yanaşarak vardı. Kerem'in elini tuttu, ona gülümseyerek baktı. Kerem'in yüzünde hiçbir değişiklik göremedi. O anda da onun elini bıraktı. Konuşmadan karşı karşıya tüten çorbayı içtiler. "Birer tas daha," dedi Kerem buyurgan sesiyle. "Biz çalışmaya gidiyoruz. Çalışan insan çok yemeli ki yorulmasın." Bunu söylerken yan yanda Mustafa'ya baktı. Gözleri taş gibiydi. Mustafa içinden geçirdi. "Ulan," dedi, "bir tas değil, 5 tas bile içerim." Hiçbir şey onun sevincini söndüremiyordu. Kerem'in her biri bir çakıl taşı olmuş gözleri bile. "Çok ekmek yemek gerek. O ağır pulluğun ardında koşmak, o 4 öküzle uğraşmak insanın canını alır. Çift sürmek insanı çürütür. Böyle ağır işlerde çalışanlara çok ekmek gerek." Çocuk elindeki tandır ekmeğinden büyük bir parça kopardı, ağzına tıktı. Avurdu, şişti. "Yaptığımı gördü mü?" gibisine de Kerem'e baktı. Kerem'in yüzü değişmiş, şaşırmış gibiydi. Mustafa lokmanın üstüne 3 kaşık çorba salladıktan sonra kocaman bir parça ekmeği daha yuvarladı ağzına. Kerem'in şaşkınlığı daha da arttı. Bunun üstüne çocuğun elleri, ağzı makine gibi işlemeye başladı. Önündeki tası Meryem'e uzattı. "Bir tane daha doldur." Meryem de şaşkınlık içindeydi. Tası hemen doldurdu, verdi. Mustafa'nın eli gene bütün hızıyla işlemeye başladı. Bir anda da elindeki ekmeği, önündeki tası bitirdi. Tası bir daha Meryem'e yalvaran gözlerle uzatırken Meryem, "Yeter Mustafa'm," dedi yumuşacık. "Yeter canım. Çok yersen de çatlarsın. Bak karnın davul gibi şişti." Kerem bir öfkede patladı. "Sana ne oluyor kız?" diye bağırdı. "Senin ne üstüne vazife? Varsın çatlasın, varsın çatlasın. O bugün benimle tarlaya çift sürmeye geliyor, sevgili dayımın oğlu." Ayağı fırladı, tas Mustafa'nın elinde kala kalmıştı. O da ayağı fırladı. Kerem o öfkeyle merdivene yürüdü, Mustafa da elinde boş tas arkasından. Meryem onlara merdivenin altında yetişmeseydi, Mustafa elindeki bakır tasla ta tarlaya kadar gidecekti. Kerem kapının eşiğini o hızla açtı. Mustafa da avlu duvarına atladı. Kero bunu görmedi. Aynı hızla da yola düştü. Onun arkasından ancak koşarak yetişebiliyordu ya, içindeki sevinci hiç eksilmiyordu. Arada bir de bu deli adam öküzleri unuttu diyordu içinden. Böylece çayın kıyısına kadar geldiler. Kerem yere çakıl taşlarının üstüne oturdu, ayakkabılarını çoraplarını çıkardı, pantolonunu çemredi. Mustafa da onun gibi yaptı. Büyük çakıl taşlarının arasından yürüyerek çayı geçtiler. Arka arkaya sıralanmış parlak pullu balıklar oradan oraya olanca hızlarıyla akıyorlar, bir anda da gözden yitiyorlardı. Çayın kıyısını böğürtlenler, irili ufaklı çınar ağaçları, söğütler, pembe ak çiçeklerini göz alabildiğine savurmuş, ağın ağaçları sarmıştı. Kerem çayı geçince çakıl taşlarının üstünden yampiri yürüyerek ilerideki insan boyu mavi çiçeklerini açmış yarpuzluğa vardı. Çakıl taşlı bir çimenlik bulup oturdu. Yandan yönden kopardığı otlarda ayaklarını sildi kuruttu. Ağır ağır çoraplarını, ayakkabılarını giydi, giyer giymez de ayağı fırladı, koşarcasına yola düştü. Mustafa da onun gibi yaptı. Yalnız çorapları terden, tozdan, muşamba kesilmiş, acı acı kokuyordu. Çorapları Kerem'e göstermeden yarpuzların arasına attı. Çorapsız ayağına kunduralarını geçirdi, Kerem'in arkasından koştu. Çayın üstünden usul usul kalkan buğu, inciden esen seher yeli, mavi yarpuz çiçeklerinin yoğun kokusu çocuğu coşturmuş, sevincine sevinç katmış onu uçuruyordu. Koşarcasına giden Kerem'in arkasından çabucak ulaştı. Kerem birkaç kere döndü döndü Mustafa'ya baktı, onu arkasından aynı hızda gelir görünce yüzü azgınlaştı, gözleri pörtledi, öfkesinden de daha hızlı yürüdü. Onun gözlerinin pörtlemesi, yüzünün azması, iki misli hızlanması çocuğu etkilemedi. Bu sabahın alacasında ayakları soğuk tozun içine gömülür, ayakkabılarına tozlar dolarken yüreği kabarıyor, içinden yinelediği bilmediği duymadığı bir türkü ona kanat takmış uçuruyordu. Yolda bir ark geçtiler, arkın köprüsü tahtadandı, üstüne de saman serpilmişti. Yol boyunca tozların üstüne de saman dökülmüştü. Köprüden sonra çaya ulaştılar, çınarlar, söğütler, yarpuzlar tükenmiş, tarlalar boyunca yöreye apak çakıl taşları serilmiş, su yayılmış, derinliği insanın ayak bileklerine kadar inmişti. Sıralanmış ürkek balıklar iri çakıl taşlarının arasından oradan oraya koşuşturuyorlardı. Ortalık belli belirsiz ağrıyor, suyun üstünde pul pul ışıklar düşer gibi oluyor, gökyüzünde silme döşenmiş yıldızlar parlaklıklarını belli etmeden yitiriyorlardı. Mustafa bir yıldızlar uzmanıydı da kilim seyretme uzmanı olduğu kadar. Hangi yıldız nerede, hangi yıldız nereden gelip nerede durur, hangi gecelerde yıldızlar silme gökyüzünü kaplar, gecenin hangi vaktinde iğne atsan gökyüzüne yıldızlardan maviye düşmez, ne zamanlar geceye yıldızlardan hiç durmadan ışık sağılır, Mustafa bunu bilirdi. Bu yıldız seyircisi çocuk çardaklarının üstünde gecelerce uyumayıp sabahlara kadar yıldızlara bakmış, onların huyunu husunu bellemişti. Onun tuttuğu 3 yıldız vardı ta eskiden beri, şu anda tam tepesinin üstünde yalp yalp ediyorlardı. Bir de tam doğuda dağların belli belirsiz karaltısının üstünde kuyruk yıldızı doğmuştu. Çok parlak bir yıldızdı. Bu gecenin karanlığında güneşten de parlaktı. Yöresine de ışık saçarak dağların başlarını ağartarak habire dönüyordu. Havva ana bayılınca bir de düşünce hep bu yıldızı görüyordu. Havva anayı anımsayınca anası da düştü aklına. Mustafa'nın öyle bir huyu vardı ki istemediğinde ne anası gelirdi aklına ne de hiçbir şey. O istediğini istediği zaman aklına düşürürdü. Bu sabahın alacasında kıyısı boyunca yürüdüğü suyun üstünden incecik tül gibi buğular yükselirken, yöredeki otlardan, çiçeklerden, seher yeli yoğun, baş döndürücü kokular getirirken, yıldızlar üst üste yığılmış, ışıklarını savururken, Mustafa'nın yüreği kabarır, içi uçarken anasını hiç düşünmez olur muydu? Onun ne yaptığını iyi biliyordu. Anası kuş olan Mehmet köylüler şimdi onu suya düşmüş, boğulmuş sanıyorlardı. Kim bilir ne kadar atlı suyun kıyısında köyden Anavarza'ya, Dumlu Kale'ye, Yılan Kale'ye kadar gidip gidip gelmişler, onun ölüsünü aramışlardı. Anası saçlarını yolmuş, yüzünü paralamış, sabahlara kadar evin içinde tek başına kuşlar gibi Kürtçe ağıtlar yakarak çağrışmıştı. Giyitlerini yaban elması, kekik, adaçayı kokulu sandıktan çıkarıp ortaya atmışlar. Onları yöresine sıralanmış, kadınlar kızlar ellerine almışlar, birbirlerine göstererek ağıtlar söylemişlerdi. Mustafa bütün bunları düşünür, gözlerinin önüne getirir, ağıtları dinlerken gülümsedi. Kuş oğlan Mehmet geldi gözlerinin önüne. O hiçbir zaman onun suya düşüp boğulduğuna inanmamıştır. Nerelere gittiğini daha düşünüyordur. Kötü ettim diye öfkeyle söylendi kendi kendine. Ona gittiğim yeri söyleseydim ne olurdu yani? Anama babasına söyler miydi? Söylemezdi. Gelir miydi? Gelmezdi. Öyleyse neden söylemedim? Bilemem, bilemem, bilemem. Sesi çok çıkmış olacak ki Kerem döndü ona baktı. Bu kez yüzü daha çok azgınlamış, alnı kırışmış, gözleri daha çok pörtlemişti. Ne o sevgili değerli dayımın oğlu? Kendini kendine konuşmaya başladın. Çok mu yorgunsun? Yorulmadım dedi Mustafa. Sesinden sevinç taşıyordu. Ya demek yorulmadı sevgili dayımın oğlu. Mustafa'nın bir anlık yüzü soldu. Titrer gibi etti. Elleri üşümüştü. Kerem gitti bir göz açıp kapayıncaya kadar yerine Salman geldi oturdu. Mustafa kendine çok kızdı. Şu sabahın alacasında onun ne işi var burada dedi. Kerem'in gözlerine, kalın kaşlarına, kırışmış alnına baktı. Onu çok gülünç buldu, içten içten ona gülmeye başladı. Az sonra da Kerem zınk diye sağ ayağını yere vurarak durdu. Ayağını vurduğu yerden yöreye tozlar fışkırdı ve toz koktu. Mustafa toz da kokuyor diye düşündü. Tepelerinde de üst üste binmiş bir yıldız kümesi bal kıyıp duruyordu. Durdukları yerin sağı geniş, koyu, söğütlerin sardığı bir büvetti. Yıldız ışığında ancak şöyle bir gözüküyordu. Büvetten sonra inceden cığlayarak akan su gittikçe yayılıyor, ileride karanlıktan gelen bir suya karışıyordu. Büvetin bittiği yerde yarın ucunda ulu bir ağaç seçiliyordu ya, çocuk bu ağacın ne ağacı olduğunu çıkaramadı. Yolun sonunda da iri ağaçlar, yol boyunca çalılar kararıyordu.
Geldik diye bağırdı Kerem, işte geldik.
Yardan merdiven gibi kazılmış bir yerden aşağıya indi, çakıl taşlarının üstüne oturdu, ayakkabısını çorabını çıkardı, kalktı suya yürüdü. Mustafa da tıpkı onun gibi yaptı. Sudan sonra Kerem bir kumluktan geçti, bir çardak karartısının yanına geldi Mustafa'ya bağırdı.
''Nerede kaldın, mendebura oğlan?''
''Mustafa geliyorum.'' Sesinden alay ettiği öylesine belliydi ki herkes sezebilirdi. Kerem sana gösteririm diye düşündü. O bindiğin Arap atları, o yediğin balları, kaymakları, o her yıl kesilen sürü sürü kurbanları, iki kırat koşulu faytonu senin burnundan fitil fitil getirmezsen bana da Kerem demesinler. Sonra birden çocuğa acıdı. Babasını vurdular. Paraları, malları şimdiden tükendi. Kim bilir bu el bebek gül bebek büyümüş çocuğun hali nereye varacak?
''Gel Mustafa'm'' dedi yumuşacık. Sesi bir seviydi. ''Gel otur yanıma, korkma. Seni burada kimsecikler bulamaz. Bulsalar bile ben varım. Ben çok iyi bir nişancıyım. Uçan kuşu gözünden vururum. Korkma, ben senin ağabeyinim. Sana çok kötü söyledim. Senin korkup köyden kaçmanı, sana dayımın aslan oğluna yakıştıramadım da öyle konuştum. Ölümden korkup da sen geri durma. Yiğidin alnına yazılan gelir demişler. Düşünmedim ki babanı öldüren senin kanına susamış, seni öldürmeye can atıyor.'' Sen çocuksun ya, duydum ki seni bulamayınca önüne hangi çocuk gelirse onu öldürüyor. Dağlardaki köylerde hiç çocuk kalmamış. Herkes çocuğunu kaçırıp saklamış. Seni bulup öldürünce öteki çocuklar da kurtulacak. Senin yüzünden şu dağlarda çocuk kalmayacak. Salman da hepsini saklandıkları deliklerden çıkarıp öldürecek. Ta ki seni buluncaya kadar. Sen korkma, senin bize kaçtığını kimse bilmiyor ya.
Durdu, sorusunun karşılığını bekledi. Mustafa epeyce bir ikircik geçirdikten sonra, ''Bir anam biliyor.
Doğru mu?
Beni o gönderdi buraya. Bana dedi ki dayın gille git de orada çok çok nar bahçesi var. Narlar da şimdi şıkırdım gibi çiçek açtı. Git de sevişerek kıpkırmızı göz gibi olan kara yılanları gör. O yılanları bu dünyada görmeden olmaz.''
''Niye olmazmış?''
Mustafa boynunu büktü. ''Ben ne bileyim ben. İşte anam böyle söyledi.''
''Sen de inandın öyle mi?''
Sesi tepeden de alaycıydı. Mustafa alayın farkına varmamış gibi yaptı, sesini sıcaklaştırdı. ''Bak Kerem ağabey, bizim köyde var ya bir kuş olan Mehmet var. Onun babası var ya avcı, onun babasının 3 tane şahini, 2 tane doğanı, 3 tane de kızıl kartalı var. Ne kadar kuş, tavşan, turaç, keklik varsa hepsini avlıyor. O kuş olan Mehmet var ya, bir gün babasıyla ava gitmişler, nar bahçelerine gelmişler.
Nar bahçelerinin yanında incir ağaçları varmış, bir büyük bahçeymiş. İncir ağaçlarına sarı asmalar gelirmiş. Sen hiç sarı asma gördün mü?
Durdu, bekledi. Kerem bir kum tümseyinin üstüne oturdu. Çorabını, ayakkabısını giymeye başladı. Mustafa da karşısına oturdu. Tıpkı onun gibi yöreden kopardığı otlarla ayaklarını sildi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 123.